Ayrım 17.
Ahmet Ziya'yı asıl hayrete düşüren hakikatte Ekaterina Ivanovna'nın, o hep Katya diyor, zevcesini adeta efsunlamış olmasıdır. Görüşmedikleri gün yok. Ya tokatlayanda akşam çayında buluşuyorlar ya da Prens Bragin refakatinde gece Parisiana'ya gidiliyor. İki lafının biri Katya üzerine. Azizim, menekşe rengi öyle gözleri var ki ömrü hayatımda benzerini görmedim. Ya da hali süddem Rus, Rus ama hayatını Berlin'de geçirmiş, Almancası bizden çok iyi, ayrıyeten su gibi Fransızca konuşuyor. Hele Katya böyle kriz mriz geçirdi mi karısı kendini unutur, yalnız kendini değil zamanı da. Bu akşam Alafranga saat 8'de Novotny'de buluşacaklardı. Göz ucuyla barın ardındaki çalar saate baktı, 10:30. Doktor Melek bunu fark etmez mi? Zıvanalı sigarası dişlerinin arasında zevcinin soramadığı sorunun cevabını veriyor. Sen de bilirsin ki bir hekim için zaman mefhumu yoktur ve olamaz. Bilhassa böyle ciddi ve asil bir hastası olursa. İşin hakikati aranırsa Ankara'dan avdetinde karısını epeyce değişik, biraz da şaşırtıcı bulmuştu. Şaşkınlığı Sultanahmet'teki evin kapısında asılı hekim levhasını gördüğü an başladı. Bariz, gayri kabili inkar bir değişiklikti bu. Bu kapının önünde cebinden anahtarı çıkarıyordu, birden ne görse iyi. Evvelce levhada adı önce Osmanlıca yazılmıştı, altında Fransızca olarak Doktor Melek Ziya. Oysa levhada bu defa önce Fransızca olarak Doktor Meleho Afram yazılı, altında daha küçük hurufatla Doktor Melek Ziya. Bunun ne anlama geldiğini sorduğu zaman aldığı cevap yine mesleğiyle ve kazancıyla ilgili oldu. Ahali Türk'ten, Müslüman'dan ziyade ecnebiye, Hristiyan'a alaka gösteriyor. Tebeddülden sonra kazancın misliyle arttı. O sıra Ahmet Ziya, kurtuluşun yeni nüshası için Ankara intibalarını yazmakla meşgul, üzerine varmadı. Sabahtan Kanuni Esasi kıraathanesine çekiliyor. Burnunda aşinası olduğu demli çay ve tömbeki kokusu, çevresinde divan yolunun derin, adeta uhrevi sükuneti çalışıyordu. Tek fark camlardan gördüğü cadde boyunca gidip gelen müttefik devriyeleri. Her dakika bir tecavüz bekliyormuş gibi tetikte, tepeden tırnağa müsellah. Aklına evinin kapısındaki levha geldikçe bardağında soğuyan çayı, önünde bekleyen kağıt kalem unutup fena halde dalıyor. Zira Doktor Melek'teki değişiklik bu kadarla kalmamış ki. Gece sabaha karşı Parisiana'dan çıkınca bir otomobile atlayıp evine döneceğine hayrettir. Daha yakın, çok daha şayan itimat olduğunu ileriye sürerek ailesinin Beyoğlu'ndaki apartmanına gidiyor. Bir keresinde gelip gitmek zor, öbür tarafta müşteri daha çok diyerek Harbiye'ye ya da Şişli'ye taşınmaktan söz etti. Acaba neden? Sultanahmet tarafının nispeten yoksul ve Müslüman ahalisinden edindiği yeni muhit ve dostları dolayısıyla müşterisi gittikçe Levantenlere ve Rus mültecilerine kayıyordu ondan mı? Belki başka henüz kestiremediği bir nedeni var, ne olabilir? Kaldı ki ondaki değişiklik mektubunda yazdığı gibi saçlarını ala garson kestirmiş olmasından ibaret değil. Giyim kuşamı da farklı, hal ve tavrı da. Bir kere oğlan çocuğu saçları, belki de boynu kısa, vücudu tıknaz olduğu için ona hiç yakışmamış. Hele ense tıraşı, Ahmet Ziya'yı çok rahatsız ediyor, galiba makineyle alınmış. Dahası hani o dudakların üzerinde taşımaktan bir türlü vazgeçiremediği bıyık gölgesi yok mu? Bir akşam fark etti ki üst kısmını alarak düpedüz biçim vermiş. Fakat asıl onu büsbütün çileden çıkaran, o zamana kadar dudaklarını asla boyamamış olan zevcesinin bazı pera geceleri ruj kullanması. Hem de nasıl kan kırmızı bir ruj. Dudaklarında biçimlendirilmiş o esmer gölgeyle bu kızıllık dehşet verici bir tezat teşkil ediyor. Bir akşamüstü minareden minareye uçuşan ezanlar, mahcup ve sıkılgan, sonbahar güneşi usulca çekiliyor. Güvercinler gün görmüş kurşun kubbelerden cami avlularına sapır sapır dökülüyorlar. Dersaadet, yani eski İstanbul sanki inzivaya çekilmektedir. Yorgun, müteessir, müteellim, birazdan ikbin. Ahmet Ziya dayanamadı, daha çok şakaya boğarak karısına diyor ki, Alafranga hanımlarımız hanidir kendilerini ya Mary Pickford'a ya da Lily D'Amita'ya benzetmeye uğraşıyorlar. Sen galiba Douglas Fairbanks'i tercih ediyorsun. Doktor Melek meseleyi hiç de şakaya almadı. Son derece ciddi, istifafkar, epeyce de küstah bir tavırla zıvanalı Rus sigarasını dudaklarından çekiyor. Gözüne duman kaçmasın diye sağ gözü yarı kapalı. 20. asrı idrak ettiğimizi unutma azizim diyor. Artık kadınlar da erkekler kadar hak sahibidir. Canları ne çekerse yapabilirler. İsterse bıyıkla bırakır, ona şekil de verebilirler. Ahmet Ziya'nın içinde o an zehir yeşili bir şimşek çaktı. Aklından suratına okkalı bir Osmanlı tokatı aşk etmek geçiyor. Doktor Melek haddini tecavüz ediyordu. O iştahlı, hatta çılgın dişiliği, hele yataktaki davranışları aklına gelince karısındaki bu istihaleyi anlayamıyor. Şu enikonu tıknaz, ensesi tıraşlı, sadece pantolonu eksik mahlukla onun ne alakası var? Acaba bu tezat onu tahrik mi ediyor, yoksa Allah muhafaza? Novotny birhanesindeki o geceden birkaç gün sonra Mustafa Eşref'le buluşacaklardı. İzmir'in istirdadı ile şehri İstanbul adeta çalkalanıyor. Halk çılgına döndü. Ne işgal dinlediği var, ne de o sevimsiz İngiliz askeri zabıtasını. Gözlerinin önünden geçen gece kalabalık bir grup Beşiktaş'ta nümayiş yapmış. Gazeteler tafsilatıyla dolu. Nasıl Türk bayraklarını çıkarmışlar, nasıl sık sık yaşasın Gazi Paşa diye bağırıyorlarmış. O vakanın harareti henüz soğumamıştı ki Fatih'ten bu tarafa önünde mızıkasıyla muazzam bir zafer alayı marşlar söyleyerek yürüyor. Ey vatan, sil gözyaşlarını, yetiştik çünkü biz. Mustafa Eşref meğer aralarındaymış, sesindeki emniyet ve inşirah telefonda bunu hissettiriyordu. Bu akşamüstü için sözleştiler. Ne adam ya Rabbi, fil hakika hep böyle memnun ve müsterih çıka geldi. Nereden bulduysa kafasına bir kalpak geçirmişti. Hem de kızıl tepelikli bir kalpak. Mutadı olan alafranga şıklığından soyunmuş, süvari pantolonunu, cilalı çizmeleri giyince üzerine neredeyse kuvvacı bir mana sinmişti. Açıkça itiraf etmiyordu ama o gece yaşanmış velveliyi öylesine teferruatla anlatıyordu ki Ahmet Ziya tertip edenler arasında onun da bulunmuş olabileceğini düşündü. Diyordu ki mesela, Mehteri Hakkani'yi ikna etmek kolay olmadı. Marif nezareti önünde ahali birbirini çiğniyordu. Meşaleler yakılacak, bir türlü yakılamıyor. Ahmet Ziya içten içe büyüyen şetaretle tereddüt arası bir haleti ruhiyededir. Kendine dahi itirafa cesaret edemese de İstanbul'a avdetinin bir hata olduğunu düşünmeye başladı. Kafasında bir fikri sabit. Asıl olan nihai neticedir, vesait ve tedabir değil. Sosyalist bir fırka olarak burada nazari teferruatla kendimizi oyaladık. Her seviyede tenkit edip durduğumuz Kemal Paşa İzmir'i istirdat ediyor. Ahali ayağa kalkmış, biz oturuyoruz. Bunda vahim, mucibi, endişe bir taraf var. İstirdat onları da sevindirmişti ama hissettikleri sürur alafranga bir tebessümden ibaretti. Ankara'da Taşhan'daki kaçak meyhanelerde Şaşkın Bekir Usta İştirakiyon'un rehberi Hocaoğlu Baytar Salih Bey ile muhabbeti koyulaştırırken ortada folluk da yumurta da olmadığı halde ne türlü bir iman, ne müthiş bir heyecanın içinde olduklarını hatırladı. Şefik Üslü Bey hakikatte iştirakçı Hilmi Bey'e kaptırdığı İstanbul amelesinin Marmara mıntıkasında bulunduğu esbab-ı mucibesiyle Ankara'ya intikali düşünmemişti. Bu bahis açıldı mı Mustafa Eşref gözlerini kırpa kırpa diyordu ki, doktorun hatası bu şehri İstanbul Anadolu zannetmek, fiiliyattan ziyade nazariyata mütemail olmaktır, halbuki meşhur kelamdır. Lafla peynir gemisi yürümez. Mesela fırka olarak zafer alayına niye iştirak edilmedi? Gerçekte aklı fikri o yaşadığı, unutulması gayrimümkün zafer gecesindeydi. Ağzındaki kürdanı dişleriyle çiğneyerek durup durup o konuya dönüyor. En müthiş sahneyi Sultanahmet'te yaşadık. Meydanı bilirsin. İşte orada kürsüyü tam da 3 yıl evvel İzmir işgalini protesto mitinginde Halide Edip Hanım'ın konuştuğu mahalle koymuşlar. Yunan bayrağı ağır ağır indirilip göndere Türk sancağı çekilirken şehitlerin ruhuna duaya başlandı ki dayanabilirsen dayan. Bize bu günleri gösterdiği için Cenab-ı Hakk'a arz-ı minnet ediliyor. Ahmet Ziya def gibi gerilmişti, kendini tutamadı. Şunu adam gibi başından itibaren anlatır mısın? Mustafa Eşref çayını yudumluyor. Memnuniyeti şahane ile Mirim efendim. Zafer resmi geçidi Fatih Camii Şerifinde Müderris Şemseddin Bey'in nutkuyla başlamıştır. Zeki bir zat olması muhtemel vukuatı hesaba katarak dedi ki, sürurumuz ne kadar muazzam olsa da efendi kalmayı bilmeliyiz. Zafer alayı rengarenk bir konfeti yağmuru, ahalinin bitip tükenmek bilmeyen alkışları arasında Şehzadebaşı Tariki ile Beyazıt'a yürüyor. Ahali etrafı doldurmuş, kimler yok ki? Yeldirmelerini savurarak Ayvansaray'dan gelmiş şehit anneleri, çocuğu kucağında gözleri yaşlı şehit dulları ki kara gümrüklüdürler. Hala sert, hala dünyaya meydan okuyan bakışlarıyla 93 Harbi gazileri, Seddülbahir'de ayağını kaybetmiş her önüne gelene Kemal Paşa benim kumandanımdı diye övünen bir ayağı tahta Çanakkale gazisi, bıyığı henüz terlememiş kapalı çarşının esnaf çırakları, muallim hissini uyandıran alafranga giyinmiş bazı zevat ki nereden bulmuşlarsa başlarına birer kalpak geçirmişlerdir. Esasen hepsi ikindi namazından itibaren Fatih Camii kebirinin çevresindeki sokaklarda toplanmışlardı. Zafer alayı hayli uzun, en önde doğru bir ata binmiş Beyazıt amiri. Arkasında dikkati mahsusla seçilmiş piyade polis müfrezesi. Onları mektebi tıbbiye-i şahane talebesi takip ediyor. Çoğu heyecandan kabına sığamayan, durup durup bir ağızdan yaşasın gazi diye bağıran delikanlılar. Onlar bağırdıkça yolları dolduran halk da bağırıyor. Sık sık karanlığı yeşil ya da mavi bir mızrak gibi yırtarak semaya yükselen havai fişekler. Yukarıda sonbahar gecesinin yıldız kalabalığı. Darül Eytam talebesi resmi geçide önlerinde izcileri, kıyafeti mahsusla iştirak ediyor. Hepsinin üzerinde renk renk şalvarları ve işlemeli cepkenleriyle Garbi Anadolu zeybeklerinin gösterişli kıyafeti. Nedense halk bağusuz kadınlar onları görünce gözyaşlarını tutamıyorlar. Kız muallim mektebinin mızıkasını olanca heybeti ve saltanatıyla Mehteri Hakani takip edecektir. Geçit resminin arkasında Darül Fünun erkek muallim mektebinin ve şehirdeki öteki sultaniler talebeleri. Halkı cuşu huruşa ulaştıran ise başlarında Umum Osmanlı Mürettipler Cemiyeti olmak üzere onların peşinden gelen bilumum esnaf cemiyetlerinin mensupları ki ortalığı velveleye veren asıl onlar. Büyük ve çalışkan elleri iki yana sarkmış, burma bıyıkları sahtiyan siyahı ya da kırçıl, gözleri harbi ve İstanbul'u sırtlarında taşımaktan yorgun. Yeniçeri kılığında bir nefer besbelli askeri müzeden ariyet alınmış, kösü çalmaktaydı. Tam o sırada Harbiye Nezareti'nin bando mızıkası neşeli bir hüzünle İzmir Marşı'nı çalmaya başlamasın mı? Ahaliden önce bir alkış sahanağı, peşi sıra zafer sayhaları, yeni bir havai fişek yağmuru. Sultan Mahmut Han'ın türbesi böyle geçildi. Marif Nezareti'nin önünde birden gürül gürül meşaleleriyle fener alayı meydana çıktı. Alev almış bir vatan sevinciydi bu. İsrar-ı umumi üzerine Hilal-i Ahmer binasının önüne gelince Hamit Bey konuşacaktır. Daha da hayrete şayan olan odur ki Sultanahmet Meydanı'nda 3 yıl evvel Halide Edip Hanım'ın konuştuğu mahale bir kürsü koymuşlar. Ömer Lütfi Hoca Efendi o kürsüye çıktı. Yunan bayrağı indirilip ağır ağır göndere Türk bayrağı çekilirken duasını ediyordu. Gözyaşları, alkışlar, gizli sevinçler, aleni öfke. Zafer alayı artık birkaç kola ayrılmıştı. Bir kol kapıları aydınlatılmış Harbiye Nezareti ve Darül Fünun civarında kalıyorlar. Öteki iki kol alev alev fener alayları şehrin damarlarından adeta ateş halinde akmaktadır. Fener Patrikhanesi önünde bir başka kol aleyhte bir nümayişe başlarken işitildi ki kalabalığın karşı sahile intikalini önlemek maksadıyla inzibat-ı askeriye Galata Köprüsü'nü açmıştır. Nümayişçiler büsbütün öfkelendiler. Bir anda meşalelerin dolmuş sandallarına hücum ettiği görülüyor. Çok geçmeden alevler bu kere parıl parıl denizin üzerinde yürüyecekler. Akisleri karanlık sulara yansıyacaktır. Sabaha karşı Peyam Sabah gazetesinin taşlandığı, Hürriyet ve İhtilaf Fırkası Merkezi Umumisi'nin bütün camlarının olduğu gibi indirildiği şai oldu. Mustafa Eşref koyduğu iskemlenin üzerinden kalpağını alırken anlattığı her şey son derece sıradan, son derece olağan bir şeymiş gibi gülümsüyor. Ahmet Ziya ise mütehassis ve mütehiyyiç piposunu dudaklarından çekti. Sesinde heyecan titreşimleri duman duman. İstanbul fetihten beri de böyle bir geceyi muhtemelen yaşamamıştır. Mustafa Eşref ayağa kalkmıştı, yelek cebinden çıkardığı saatine göz attı, kaşlarını kaldırıyor. Eyvah ki eyvah, bermutat geç kalıyorum. Tokatlıyan'da Tosunyan Efendi ile buluşacaktık. Az susup başını hayranlıkla iki yana sallayarak ilave ediyor. Osmanlı'nın böyle vatanperveri az bulunur mirim. Gider ayak konuştuklarıyla uzaktan yakına alakası olmayan başka bir mevzuya atlayacaktır. Yüzün ifadesi değişti, biraz mübalağalı bir hürmetle sordu. Refika-i muhteremeniz hanımefendi hazretleri ne alemdedir, meşguliyetler devam mı? Ha şey, ne alemde olacak malum, gündüz hastalar, gece Kontes Katya ve Parisiana. Ahmet Ziya'nın kafasında hanidir kıvrılan istifhamların hepsine çözüm getiren cevap, hiç beklenmedik bir anda ve bir şekilde bunun arkasından gelecekti. Ne kontesi yahu, kadın bildiğin fahişe, Bragin onu yüksek rütbeli ecnebi zabitana öyle satıyor. Sık sık cebelleşirler, zira karı hem zürafa yani sevici hem de eroinman. İstediğini yapmazsa Bragin eroini keser. Kadın da elbette buhran, buhran-ı azim. Refika-i muhteremeniz işte o zaman imdadına yetişiyor. Sustu, bir hayli müstehzi ilave etti. Malumu haliniz araları pek sıkı fıkı. Ankara'da neşriyatına devam eden Hüsnü Faik Bey'in Birlik gazetesindeki İstanbul haberleridir. İzmir yeniden fetholundu. Düşman ricatı esnasında şehirleri ateşe verdi, ahaliyi kılıçtan geçirdi. İstanbul'da istirdat nümayişleri devam ediyor. Düveli İtilafiye Trakya'da Tahşidat'a başladı. İstanbul, birlik hususi. Memleketin her tarafından halkı cuşu huruşa sevk eden istirdat haberleri geliyor. Zalim düşmanın firarında dahi halka zulmettiği anlaşılmaktadır. Hassaten Alaşehir Salihli mıntıkasından endişe verici haberler birbirini takip ediyor. Anlaşıldığına göre Alaşehir ateşe verilmiştir, yanıyor. Tren istasyonunda tarifi gayri kabil bir izdiham hüküm sürmektedir. Kasabanın Rum nüfusu İzmir'e gitmek maksadıyla istasyona yığılmıştır. Alaşehir'e giden yol güzergahında Bakırçık'ta müsademenin devam ettiğine dair haberler geliyor. Yunan kuvvetleri malum olduğu üzere Simav'dan 4 gün mukaddem çekilmişti. Yunanlıların müstakil fırkası Simav istikametinde ricat halindedir. Asıl kuvvetlerle irtibatı kesilmiş bulunan fırkanın kendini kurtarmaya çalıştığı tahmin ediliyor. Rumeli'den istihbar edildiğine göre Türk ordularının zafer üstüne zafer kazanması Düveli İtilafiye'yi tedirgin etmiş. Bu sebepten müttefik ordularının Rumeli'nde tahşidat yapması derpiş edilmiştir. Diğer taraftan Peyam-ı Sabah gazetesinin sahibi Mihran Efendi, müteaddit defa Cavit Bey'i ziyaret ederek Hüseyin Cahit Bey'in ser muharrirliği kabul etmek lütfunda bulunmasını rica etmiştir. Malum olduğu üzere Mihran Efendi'nin gazetenin ser muharrirliğinden istifa etmezse Ali Kemal Bey'in vazifesinden tard edeceği rivayeti dolaşmaktadır. İddiaya göre mütareke imtidadınca Ankara ve Milli Kuvvetler aleyhinde şedid neşriyat yapmış olan Ali Kemal Bey'in son makalesi 14 teşriğini evvel günü neşredilecek. 10 nüsha Peyam-ı Sabah'ın son nüshası olacaktır. Gazetenin Badema Sabah adıyla neşriyatına devam edeceği bildirilmektedir. Mazlum milletlerde şenlik. Türk zaferi dolayısıyla Ankara hükümetinin dış temsilciliklerine telgraflar yağıyor. Azerbaycan Milli Fırkası ileri gelenlerinden dördü İstanbul'da Namit Bey'i ziyaret ederek tebrik ve şükranlarını Mustafa Kemal'e iletmesini istediler. Roma temsilcisi Celalettin Arif Bey, Hint Hilafet Komitesi Başkanlığından aldığı kutlama telgrafını Dışişleri Bakanlığı'na bildirdi. Telgrafta 8 Eylül'de Hindistan'da bütün İslam mezheplerinin birleşerek ortak gaye uğrunda tam bir ahenk gösterdikleri, Hindistan'dan ve Afrika'nın her tarafından telgraflar yağdığı bildirildi. Karaçi Hilafet Komitesi Başkanı Hacı Abdullah Harun, Paris Türk temsilciliğine İzmir'in alınışı münasebetiyle Sint Müslümanlarının kutlamalarını bildirdi. Cezayir Milli Çevreler Temsilcisi Emir Halit Ferdu Bey'e telgrafında Cezayir Müslüman ahalisinin Türk-Fransız Dostluk Paktı'nın yenilenmesinde ve Anadolu'yu kurtaran Kemalist ordunun zaferinden duyduğu sevinci belirtti. Tunus'ta yayınlanan Asr el Cedid gazetesinden Mihri Tunus, Müslüman halkı adına Türk zaferini kutladı. Osmanlı İmparatorluğu'nun canlandırılmasını, Türk kardeşlerinin mutlu, bağımsız, müreffeh bir hayata kavuşmaları için iyi dileklerini sundu. Mahatma Gandhi Bombay'da yaptığı basın toplantısında şöyle dedi. Haydi beni bir kere daha tutuklayınız İngilizler. Tutuklamakla ve öldürmekle iş bitmiyor. Türkler öldü sanılan ve cenaze töreni bile hazırlananların içine konulmak istedikleri tabutu katillerin başına nasıl geçirileceğinin örneklerini vermektedir. Düşmanı yendik, takip ediyoruz, mahvedeceğiz. Nif yani Kemal Paşa istirdadının ilk saatleri. Sabaha karşı 4. Nif sokakları Fahrettin Paşa süvarisinin kıvılcım saçan nal sesleriyle çınlamaktadır. Yarı mehtap alacasında yaklaşan ya da uzaklaşan paldır küldür ayak sesleri. Uzak yakın görünmez horozlar ötüyorlar. Birden hiç beklenmedik bir anda birkaç el silah ufuktan büyüyerek dönen yankıları. Üç atlı, yüzbaşı Tahsin, yüzbaşı Cemil ve Halide Onbaşı, telaşlı ve korkmuş Rum mu Türk mü oldukları ne yaptıkları belirsiz insanlar arasından geçiyorlar. Üstleri başları toz içindedir, gözlerine yangın külü yağıyor. Üçü de yorgunluktan bitmiş, yüzbaşı Tahsin atının üzerinde uyukluyor. İki yanında bitişik evler sıralanmış, bir yokuşa gelmişlerdi. Atlarından ineceklerdir, o kadar bitkinler ki her biri önüne çıkan ilk kuytuya sığınıyor. Halide Onbaşı etrafına şöyle bir bakındı, rastgele bir evin cümle kapısındaki mermer merdivene kendini adeta bıraktı. O kadar yorgundu ki başına duvara yasladığı anda uyumuştu. Ne kadar uyuduğunu kestiremiyor. Kulaklarında gerçek mi olduğunu, rüyasında mı gördüğünü bilemediği bir takım hayaller, uzak ve ısrarlı sesler. Gördüğü ne? Bu bir rüya mıdır yoksa bir kabus mu? İstanbul'da Divan-ı Harbi Örfi'nin huzuruna çıkarılmış yargılanıyor. Hakkında verilmiş idam fetvası ve gıyabi idam kararı vicahiye çevrilecek. Fakat o da ne? Mahkemenin riyaset kürsüsünde muhtat üzere yüksek rütbeli bir askeri hakim değil. Bizzat Şeyhülislam Dürrizade Hoca Efendi oturuyor. Yok efendim, hakikatte Pangalos taarruzunun gergin ve karanlık günleri. Reis Paşa çağrısı üzerine cepheye intikal etmiş, atın üzerinde bir ayağı üzengiden çıkmış. Karargahı umumiye yaklaşmaktadır. Hava sıklet, uzaktan topların uğultusu, yakında Reis Paşa'nın masmavi gülümsemesi. Muzip bir çocuk sevimliliğiyle gel gel diyor, gel de bak İsmet yeniliyor. Yok yok, kulaklarında dalga dalga uzaklaşıp yakınlaşan nal sesleri, yıldızları darmadağın ederek yıldırım hızıyla geçen süvariler. Sırtında bir ürperme ama nasıl, sanki omuzlarından aşağı buzlu bir ağ örülüyor. Rüya mı bunlar yoksa Eylül gecesinin serinliğinden mi? Tahammül fersa bir de şamata, hayli kalabalık bir ala karga sürüsü fecrin aydınlığında savrularak bed bed bağırmaktadır. Arada başka kuşlar, bunlar kumru, ağaçlara dağılmış huu çekiyor. Kime ait olduğunu çıkaramadığı bir erkek sesi ısrarla onu çağırıyordu. Hanımefendi, hanımefendi. Sabaha karşı onu kim çağırabilir? Nihayet zar zor gözlerini açtı. Mustafa Kemal Paşa'nın emir çavuşu Ali Çavuş'tu seslenen. Hanımefendi, hanımefendi, davranın hele. Halide onbaşı şaşkın ve uykulu esniyordu. Ali Çavuş ona gülümsedi. Dedi ki, paşanın berberini kaldırdım, odasına sizi yatırayım.